Ayrım 3. Demokrasi için manifesto. Diren. Emre Kongar. Sayfa 40. Bilişim devrimine dayalı olan 3. küreselleşme de 3. safhasına gelmiş görünüyor. 1. safha, sahte cennet. 1991'de Sovyetler Birliği resmen çöktükten sonra tarihin sonu geldi, sınıf çatışmaları ve ulus devletler arası savaşlar bitti, sınırlar kalkacak, silahlara akıtılan fonlar refahı arttıran üretime gidecek gibi sonradan hepsinin palavra olduğu anlaşılan birçok beklenti dile getirildi. Oysa bu sahte cennet söylemleriyle dolu olan safhada, Balkanlarda, Kafkaslarda ve Orta Doğu'da devlet yapıları yıkıldı ama yerlerine mikro milliyetçilik ve mikro dincilikten etkilenen, yıkılanlardan daha ulusal devletler kuruldu. Üstelik de Huntington'un kuramsal olarak dile getirdiği Batı-İslam uygarlıkları çatışması evresi, bizzat ABD'nin yarattığı radikal siyasal İslam terörizmi uygulayan örgütlerle tüm dünyaya egemen oldu. Böylece 10 yıl süren 1. safha bitti. 2. safha, küresel terörün yaygınlaşması ve eşitsizliklerin artması. Başlangıcı 11 Eylül 2001'deki İkiz Kuleler saldırısı ile simgelenen 2. safha, küreselleşme rüyasının hiç de pazarlandığı gibi olmadığını gösterdi. Düşmanı Sovyetler çökünce hedefsiz kalan, askeri olarak örgütlenmiş olan radikal siyasal İslam, tüm dünyada ABD'ye ve Batı'ya karşı saldırıya geçti. Buna karşılık liderliğini ve egemenliğini değişen dünya koşullarında Avrupa ve Rusya ile paylaşmak istemeyen ve arkadan hızla gelen Çin'e karşı korumak isteyen ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı Arap Baharı denilen bir illüzyonla kana buladı. Yüzbinlerce insan hayatını kaybetti ve milyonlarca mülteci uygar dünyanın sorunu oldu. Bu arada gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki fark da açılıyor, insanlık daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyordu. Küreselleşmenin insan ve uyuşturucu ticaretini engelleyemediği, yoksullukla başa çıkamadığı ve uluslararası terörizme dur diyemediği anlaşılmış, yeniden ulus devlet modeline geri dönülmesi gündeme gelmişti. Bütün bu olumsuzluklar, dünya halklarının küreselleşmeyi savunan mevcut yönetimlere karşı mikro dinci ve mikro milliyetçi eksenlerde tepkiler oluşturmasına yol açtı. Böylece küreselleşme, kendi içinde askeri, siyasal ve ekonomik ayağıyla kültürel, ideolojik, siyasal ayağı arasında çelişkiler yaşamaya başladı ve bu bizi 3. safhaya getirdi. 3. safha, mikro milliyetçilik ve mikro dincilik küreselleşmeye karşı. Brexit ve Trump. Her yeni toplumsal, kültürel ve siyasal oluşumun tohumları bir önceki dönemde atılır. 3. safha içinde böyle oldu. Tohumları Soğuk Savaş döneminde atılmış olan ve 1. ve 2. safhalarda güçlendirilen, ABD tarafından pompalanan mikro dinci ve mikro milliyetçi akımlar, küreselleşmenin olumsuz sonuçlarına karşı tepki duyan halkların bu tepkilerini kanalize eden ideolojiler oldu. Rusya'da Putin, Macaristan'da Orban, Avusturya'da Haydar, Fransa'da Le Pen, Avrupa'da yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı süreçleri bu mikro dinci ve mikro milliyetçi akımların sonuçları olarak dünya sahnesine çıktılar. Birleşik Krallığın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıktığı ve ABD'de Trump'ın seçildiği 2016 yılı bu 3. safhanın başlangıç tarihi olarak görülebilir. Küreselleşme ve Türkiye, demokrasi ve çok kültürlülük. Bir toplumu oluşturan bireylerin ve grupların dil, din, ırk, tarih, coğrafya açısından farklı kökenlerden gelmesine dayanan çok kültürlülük, tek bir siyasal birim halinde ve ortak sınırlar içinde yaşayan toplumlarda söz konusudur. Bu farklılıklar kimi zaman çöken Sovyetler Birliği'nde ya da bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi değişik milletlere mensup insanların bir arada yaşaması biçiminde de görülebilir. Bu iki ülkedeki deneyimler, aslında çok kültürlülük kavramının siyasal sonuçları açısından da oldukça öğretici olmuştur. Toplumdaki çok kültürlülük olayını bireysel özgürlükler bazında genel toplumsal ve siyasal yapının bir parçası olarak algılayan ABD, oldukça başarılı bir uygulamayla hem siyasal kimliğini hem de özgürlükleri koruyan bir çizgi izlemiştir. Buna karşılık Sovyetler Birliği, bireysel özgürlükleri hemen hemen yok sayarak giriştiği deneyim çerçevesinde sistemin karşılaştığı başka tür zorlukların sonunda dağılıp gitmiştir. Sovyetler Birliği ve Yugoslavya deneyimleri bize bireysel özgürlüklerin güvencede olmadığı sistemlerde farklı kültürel kimliklerin korunmasının ve geliştirilmesinin ister üniter ister federal devlet yapıları çerçevesinde olsun olanaklı olmadığını göstermiştir. Bireysel özgürlüklerin güvence altına alınarak anayasal bir vatandaşlık bağı çerçevesinde geliştirilemediği siyasal varlıklar bütünlüklerini koruyamamaktadır. Kültürel kimlik. Bireylerin kültürel kimlikleri onlar üzerinde bağlayıcı olduğu oranda bireysel özgürlükleri sınırlamakta ama aynı ölçüde bir kimlik kartı işlevini de yerine getirmektedir. Kültürel kimlikle bireysel özgürlük arasında bireyin tutum ve davranışlarının farklılıklarına izin verilen manevra alanının genişliği açısından tersine bir korelatif ilişki söz konusudur. Bir başka deyişle sert bir kültürel kimlik, bireyin ait olduğu kültürel kimlik açısından yapması beklenen tutum ve davranışları büyük ölçüde kendisine empoze eder ve böylece bireysel özgürlükler alanı önemli ölçüde sınırlanmış olur. Buna karşılık yumuşak bir kültürel kimlik, bireyin tutum ve davranışlarına daha az müdahale ettiği için onun bireysel özgürlükler alanını daha geniş bir çerçeveye taşır. Burada bir kültürel kimliğin militanı kimliğine bürünen birey, kendisini öteki kültürel kimlik sahiplerinden ayırmak için kendisinden farklı tutum ve davranışları elinden geldiğince olumsuzlama çabası içine de girer ve böylece toplumsal etkileşimi önemli ölçüde zedeleyici bir oluşum ortaya çıkar. Yumuşak bir kültürel kimliği savunan birey ise aynı toplum içinde yaşadığı öteki kimlik sahiplerine de hoşgörüyle bakma eğilimindedir. Böylece yumuşak kültürel kimlik hem o kimlik sahibi olan bireyin özgürlük alanını daraltmaz, hem de öteki kimlik sahipleriyle bir arada yaşama dürtüsünü kısıtlamadığı için toplumsal etkileşim miktarı kısıtlanmamış, dolayısıyla toplumun işleyişi bozulmamış olur. Anayasal vatandaşlık. Anayasal vatandaşlık kavramı, ulusal devleti, din, dil, ırk gibi tarihten ya da coğrafyadan gelen kültürel kimlikler yerine mensup olunan ülkenin siyasal kimliğine ve bu ülkenin eşit haklara dayalı vatandaşlığı kavramını bağlayan bir anlayışı dile getirmektedir. Din, dil, ırk gibi yukarıda da belirtilen biçimde başka kimlikleri dışlayarak kendi kimliğini güçlendirme eğilimi taşıyan öğeler, ulus devlet oluşumu içinde öteki kimliklere karşı duyarsız, hoşgörüsüz, hatta düşmanca tutum ve davranışlar içinde olan militanlar elinde toplumsal etkileşimi engelleyici bir işleve doğru kayabilir. İşin kötüsü bu kayış, ulus devleti oluşturan asıl öğelere, yani o toplumun çoğunluğunun mensup olduğu dine, ırka ya da millete dayalı olarak ortaya çıkabilir. İşte o zaman ırka ya da dine veya millete dayalı bir çoğunluğun baskısı, yani bir faşizm ya da diktatörlüklerin en korkuncu olan çoğunluğun diktatörlüğü kavramı tüm toplumu bir ortaçağ karanlığının boyunduruğunu alır. Tabii böyle bir oluşumun derhal o toplumun içindeki öteki din, dil, ırk ve benzeri ayrımlara göre filizlenen kültürel kimlikleri de aynı baskıcı ve şiddete dönük yola iteceğini görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Ayrıca çoğunluğun mensup olduğu kimlik kullanılması bile kimi zaman azınlıkta kalanların kültürel kimliğini çoğunluğa empoze etmek ya da bir kültürel kimliği şiddete ve teröre başvurmanın gerekçesi olarak kullanmak derhal zincirleme reaksiyonla içinde yaşanılan toplumu bir kan deryasına dönüştürebilir. İşte tam bu noktada anayasal vatandaşlık kavramı yumuşak ve birleştirici bir kültürel kimlik olarak ortaya çıkmaktadır. Bir toplumu oluşturan tüm bireylerin ve farklı grupların din, dil, ırk ve benzeri köken farkı olmaksızın devletin önünde eşit muamele gördüğü, ülkenin kamu hak ve olanaklarından eşit olarak yararlandığı, bu nedenle de üyesi olduğu devletle özdeşleştiği bir anayasal vatandaşlık. Türkiye'de durum. Anadolu toprağı pek çok farklı uygarlığa beşiklik etmiştir. Bu nedenle de gerek geçmişte gerekse bugün bu topraklar üzerinde din, dil, ırk ve benzeri kökenler bakımından çok değişik kimlikler taşıyan insanlar kimi zaman barış içinde, kimi zaman birbirleriyle savaşarak ama her zaman birlikte var olmuşlardır. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu genç cumhuriyet tüm bu toprakların ve bu insanların bu uygarlıkların mirasçısıdır. Dolayısıyla biz bütün bu insanlık birikiminin mirasçıları olarak onları hem korumak hem de gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız. Pek doğal olarak tarihten gelen talihli ya da talihsiz ilişkiler bugün de etkilemektedir. Örneğin Ermeni yurttaşlarımızla tarihten gelen talihsiz ilişkiler söz konusudur. Buna karşılık aynı tarih Musevi yurttaşlarımızla talihli ilişkilerin birikimini yansıtmaktadır. Atatürk'ün kurduğu genç cumhuriyet, bugünlerde yine gündeme gelen anayasal vatandaşlık kavramına dayalı çağdaş bir ulus devletidir. Çağdaş ulus devletler, tek bir ırkın ya da tek bir ulusun öteki kültürel kimlikleri bastırması üzerine kurulmamışlardır ve varlıklarını böyle bir baskı ile sürdüremezler. Tam tersine her ulus devlet, vatandaşlarını oluşturan farklı kültürel kimliklerin renkliliğini ve çeşitliliğini, devletin ve o devleti oluşturan toplumun güzelliği ve gücü olarak geliştirdiği oranda refahı ve kuvveti artar. Önümüzdeki iki tehlike, bölünme ya da benzeşme yoluyla yok olmak. İşte küreselleşme, farklı kültürleri bağrında barındıran bir toplum açısından iki tehlikeyi gündeme getirmiştir. Bunlardan biri Yugoslavya örneğinde olduğu gibi bölünme yoluyla yok olmaktır. İkinci tehlike de küreselleşmenin bir örnekleştirici etkisiyle yok olmaktır. Bütün dünya büyük bir hızla aynı tür köfte yiyen, aynı marka ayakkabı giyen bir kültüre doğru hızla yol almaktadır. Çözüm, farklılıkları zenginleştirerek bütünlüğü korumak. Bu iki büyük tehlikeye karşı özellikle bireysel özgürlükleri güvence altına alıp yayarak, toplumun etkileşimini güçlendirerek, kültürel farklılıkları ve siyasal bütünlüğü korumak tek çıkar yol gibi görünmektedir. Geçmişimizi yadsımadan ama gereken yerlerde ondan dersler alarak güncel özgürlükleri eşitlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde yaygınlaştırmak ve güçlendirmek bu çözümün en önemli yöntemidir. Bireysel özgürlüklerin güvencede olması hiç kuşkusuz farklı kimlik mensuplarının tutum ve davranış alanlarını zenginleştirerek hem farklı kültürlerin bir arada yaşamasını hem de birbirlerine hoşgörüyle bakmasını sağlayacaktır. Bu arada özenle sakınılması gereken nokta sadece kültürler arası düşmanlıkların körüklenmesi değil, aynı toplum ve aynı devlet içinde farklı hukuk sistemlerinin uygulanması gibi ayrımcı düzenlemelerdir. Kendi din, dil ve ırk özelliklerini üzerinde yaşadığı topraklar çerçevesinde dünyadaki öteki benzerlerinden farklı geliştirmiş olan Anadolu insanının bu hedefi gerçekleştirebilecek deneyim birikimine ve sağduyuya sahip olduğuna inanıyorum. Türkiye'de demokratik hukuk devleti niçin tehlikede? İsmet İnönü 1945 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk devrimlerini çok partili düzenle taşlandırmak istediğinde Cumhuriyet 22 yaşında çok genç bir devletti. Osmanlı'nın tarım devrimi döneminde kalmış, sömürülmüş ve yok edilmiş ekonomisinden çağdaş sermaye ve işçi sınıflarını yaratabilecek ekonomik atılımları henüz tamamlayamamıştı. Toplumun egemen güçleri eşraf ve ayandan oluşan toprak ağalarıyla cumhuriyeti kuran sivil ve asker bürokrat kadrolardı. Toplumsal yapı ve bu yapıyı oluşturan halk büyük ölçüde feodal toprak ağalığına dayanan kırsal kesimden oluşuyordu. Cumhuriyeti kuran devrimci partinin yöneticisi olarak İsmet İnönü çok partili düzenle demokrasiye geçmek istediğinde muhalefeti de toprak ağalarının kurduğu parti oluşturdu. Böylece bütün dünyada tarihsel ve evrensel olarak toprak ağalarına karşı savaşarak kurulmuş olan demokrasi Türkiye'de tam tersi bir süreçle toprak ağalarının egemen partisine dayanarak kurulmak isteniyordu. Demokratik, muhalefeti temsil eden Demokrat Parti'yi oluşturan 4 milletvekili Bayar, Menderes, Köprülü ve Koraltan, CHP'nin 1945 tarihli Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu adı altındaki toprak reformu yasa tasarısına karşı çıkan toprak ağalarının temsilcileri olarak muhalefet bayrağı açmışlardı. İsmet İnönü Atatürk'ü aşarak çok partili rejime geçip Cumhuriyeti taşlandırmak istediğinde karşısında sözde demokratik muhalefet olarak toprak ağalarına dayanan grubu buldu. Atatürk'ün İstiklal Savaşı'ndaki silah arkadaşı ve İsmet İnönü'den sonraki başbakanı Celal Bayar ve Atatürk'ün serbest fırkadayken beğenip CHP'ye aldığı Adnan Menderes'le tarih profesörü Fuat Köprülü, toprak ağalarının desteklediği partinin liderleri olarak öne çıktılar. Böylece sınıfsal açıdan yanlış ve sakat başlayan demokrasi deneyimi Türkiye'de 3. küreselleşme olan bilişim devriminin 3. aşaması olan mikro dincilik ve mikro milliyetçilik tepkiler dönemini simgeleyen 2016 yılında tam bir bunalıma girmiş bulunuyor. Bu bunalımın temelinde demokrasi adına iktidara gelen Demokrat Parti'nin feodal din, tarım toplumu değerlerini iktidara taşıyarak çoğunluk baskısını demokrasi olarak yutturması yatar. Ama bu yanlış tutum ve davranışın temelinde de Türkiye'nin 1946-1950 döneminde demokrasiyi kuracak ve koruyacak bir sınıfsal yapıdan, yani sermaye sınıfı ve işçi sınıfı olarak çağdaş sınıflardan yoksun olması vardı. Çok kısaca İsmet İnönü, çok partili düzene demokrasiyi destekleyecek çağdaş sınıflar olmadan iktidarı toprak ağalarına ve din adamlarına dayanan feodal yapıya teslim ettiği için Türkiye'de demokrasi bir türlü rayına oturamamıştır. Dolayısıyla 2017 yılına gelindiğinde demokrasinin temel koşulları olan hukuk devleti ve laiklik ilkeleri iktidar tarafından reddedilmiş ve demokratik rejim tümüyle tehlikeye girmiştir. Dış dünyayı unutmayalım. Türkiye'deki demokrasi sorununu sadece içteki sınıfsal yapının az gelişmişliğine, yani yetersizliğine bağlamak yeterli değildir. Çok partili düzene geçilen 2. Dünya Savaşı sonrası yılları, Stalin'in Türkiye üzerindeki isteklerinden korkan Türkiye'nin Batı dünyasına ve dolayısıyla Soğuk Savaş'a NATO üyesi olarak katıldığı yıllardır. Bilindiği gibi ABD'nin Sovyetlere karşı yürüttüğü Soğuk Savaş, 1. askeri, 2. ekonomik, 3. siyasal ideolojik olarak 3 yönlüdür. Soğuk Savaş'ın siyasal ve ideolojik yönü, ifade ve muhalefet özgürlüğü gibi klasik demokratik hak ve özgürlüklerin iş, konut, sağlık sigortası ve sosyal güvenlik sahibi olmak gibi ekonomik hak ve özgürlüklere karşı üstünlüğünü savunmak ve Sovyetlerin dini ve milliyetleri aşan, sınıf analizine dayanan proletarya diktatörlüğü anlayışına karşı Türkiye bakımından büyük önem taşıyan milliyetçilik ve dincilik yapmaktı. Böylece demokrasinin eşitlik, laiklik ve hukuk devleti ilkeleri Müslümanlık ve Türkçülük akımlarına kurban ediliyordu. Sonuç olarak Türkiye hem içerideki feodal sınıfsal yapının hem de dışarıdan gelen dinci ve milliyetçi çizgideki antikomünist ideolojik baskıların sonucunda demokrasi yolunda ilerleyemedi. Din tarım toplumunun feodal değerlerine saplandı kaldı. Elbette bunda demokrasi adına geniş kitlelerin eğitimsizliğini ve toprak ağlarına bağımlılığını kendi iktidarları için istismar eden demagog, siyasal liderlerin payı çok büyüktü. Türkiye'yi bugünlere ülkeyi çok partili dönemde yöneten sağ iktidarlar ve askeri darbeler getirdi. Nitekim Türkiye, 1961 Anayasası'nın getirdiği geçici bir özgürlük ortamını vurgulayan 1961-1971 yılları arasındaki geçici özgürlük dönemi dışında hiçbir zaman gerçek demokrasiyi yaşayamadı. Bu 10 yılı da dışarıdan da desteklenen anarşi ve terör olaylarıyla heba ederek 12 Mart 1971 askeri darbesiyle sonlandırdı. Bu darbenin yetersizliği görülünce arkadan 1980 askeri darbesiyle 1961 Anayasası doğrudan yok edildi ve toplum bütün demokratik ve sol birikimler sıfırlanarak bugünlere hazırlandı. Bugün demokrasiyi sonlandırmak isteyen iktidar hem iç sınıfsal yapının hem dış dünya konjonktürünün bu süreçlerinin sonucu olarak ortaya çıktı ve ülkede aydın geçinen, kendilerine liberal sol gibi etiketler yakıştıran ama dinci, mezhepçi veya etnikçi politikalardan demokrasi bekleyen kullanışlı aptalların aymazlığıyla bu noktalara erişti. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 53.